Ayrım 4. Türkiye Ekonomisi. Sayfa 40. 26. Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu mali yönetimi ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. Ekonomik faaliyetlerin muhasebe kayıt ve işlemler için gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe farklı standartlar getirilmiştir. B. Kamu kaynağının etkin kullanımı açısından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu geliştirilmiştir. C. Girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından çıktı sonuç odaklı bütçeleme anlayışına geçilmiştir. D. Orta vadeli yaklaşım adı altında 3 yıllık bütçe uygulamaları zorunlu hale gelmiştir. E. Konsolide bütçe yerine merkezi yönetim bütçesi kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Çözüm: yeni kamu mali yönetimle ekonomik faaliyetlerin muhasebe kayıt ve işlemlerinin hem özel sektör hem de kamu sektörü için aynı standartları kullanılmasını sağlamaktadır. Yanıt A'dır. Ekonomik faaliyetlerin muhasebe kayıt ve işlemler için gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe farklı standartlar getirilmiştir. 27. 1. Merkezi yönetim bütçesi, 2. Mahalli idareler bütçesi, 3. Sosyal güvenlik kurumları bütçesi, 4. Uluslararası ticaret bütçesi. Yukarıdakilerden hangileri genel yönetim bütçelemenin ana başlıklarını oluşturur? A. 2, 3 ve 4, B. 1, 2 ve 4, C. 1, 3 ve 4, D. 1, 2 ve 3, E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm: genel yönetim bütçesi, merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler bütçesi ve sosyal güvenlik kurumları bütçesi olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır. Yanıt D'dir. 1, 2 ve 3. 28. Sermayenin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüslere ne ad verilir? A. Kamu iktisadi kuruluşu, B. İktisadi devlet teşekkülü, C. Katma bütçeli kuruluş, D. Sosyal güvenlik kuruluşu, E. Kalkınma ve yatırım kuruluşu. Çözüm: İktisadi devlet teşekküllerinde sermayenin tamamı devlete aittir ve ticari amaçla mal ve hizmet üretirler. Yanıt B'dir. İktisadi devlet teşekkülü. 29. Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin amaçlarından biri değildir? A. Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, B. Devlet bütçesi üzerinde kit finansman yükünün azalması, C. Sermaye piyasasının geliştirilmesi, D. Atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması, E. Devletin yönetimde etkinliğinin artırılması. Çözüm: özelleştirmede ilk koşul mülkiyet devrini gerçekleştirmek, İkinci koşul ise yönetim devrinin gerçekleştirilmesidir. Yanıt E'dir. Devletin yönetimde etkinliğinin arttırılması. 30. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare bütçeleri arasında yer almaz? A. Belediyeler, B. İl özel idareleri, C. Döner sermayeler, D. İller bankası, E. Su ve kanalizasyon idareleri. Çözüm: mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, iller bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleridir. Yanıt C'dir. Döner sermayeler. 31. Türkiye'de kamu borçlanmasından sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazine Müsteşarlığı, B. Kalkınma Bakanlığı, C. Maliye Bakanlığı, D. Merkez Bankası, E. Ekonomi Bakanlığı. Çözüm: Hazine Müsteşarlığı kamu borçlanmasında ülkemizde tek sorumlu olan birimdir. Yanıt A'dır. Hazine Müsteşarlığı. 32. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının sınıflandırılmalarından biri değildir? A. İşlevsel sınıflandırma, B. Ekonomik sınıflandırma, C. Yüzeysel sınıflandırma, D. İdari sınıflandırma, E. Kurumsal sınıflandırma. Çözüm: kamu harcamaları 3 şekilde sınıflandırmaya tabi tutulur: işlevsel, ekonomik, idari, kurumsal şeklinde. Yanıt C'dir. Yüzeysel sınıflandırma. 33. Sosyal güvenlik hizmetlerinin 2011'de bütçeden aldığı pay aşağıdakilerden hangisidir? A. %21,7, B. %14,7, C. %11,5, D. %30,7, E. %14,6. Çözüm: SGK'nın bütçeden aldığı pay son yıllarda artış göstermiştir. 2006'da %14,7 iken 2011'de %21,7 olmuştur. Savunma hizmetlerinin aldığı pay son yıllarda azalmaktadır. Yanıt A'dır. %21,7. 34. 5018 sayılı yasa öncesi ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek paya sahip harcama kalemi hangisidir? A. Yatırım harcamaları, B. Personel harcamaları, C. Faiz ödemeleri, D. Sosyal güvenlik harcamaları, E. Vergi iadeleri. Çözüm: ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek paya sahip harcama kalemi personel harcamalarıdır. 1975 %38 iken 2010'da %25,9'a düşmüştür. Yanıt B'dir, personel harcamaları. 35. 2000'li yılların başlarındaki ekonomik istikrarsızlıklar ve krizler hangi harcama kaleminin bütçeden en yüksek pay almasına neden olmuştur? A. Sağlık hizmetleri, B. Kitlere transfer, C. Personel, D. Yatırım, E. Faiz ödemeleri. Çözüm: 2000 ve 2001 krizi iç borçların ve faiz ödemelerinin en önemli harcama kalemi olmasına neden olmuştur. 2000'de iç borç faiz ödemelerinin bütçeden aldığı pay %40'lara ulaşmıştır. Yanıt E'dir, faiz ödemeleri. 36. 2006 yılından itibaren başlayan yeni ekonomik sınıflandırmaya göre Türkiye'de kamu harcamalarından hangisi en az paya sahiptir? A. Mal ve hizmet alımları, B. Cari transferler, C. Borç verme, D. Sermaye transferi, E. Faiz giderleri. Çözüm: bütçeden alınan paya göre en yüksek ekonomik harcama kalemi cari transferlerdir. En düşük pay ise sermaye transferidir, %1,4. Yanıt D'dir, sermaye transferi. 37. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri değildir? A. Fayda maliyet analizi, B. Stratejik planlama, C. Performans esaslı bütçeleme, D. Çok yıllı bütçeleme, E. Harcamalar konusunda esneklikler. Çözüm: fayda maliyet analizi kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile getirilen yeniliklerden biri değildir. Yeni mali yapı ile bütçe birliği, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik öne çıkmaktadır. Yanıt A'dır, fayda maliyet analizi. 38. Türkiye'de 1050 sayılı yasa ile 2006'da yürürlüğe giren 5018 sayılı yasa arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Finansal farklılık, B. Kapsam farklılığı, C. Yönetim farklılığı, D. Sınıflandırma farklılığı, E. Yöntem farklılığı. Çözüm: en önemli fark iki yasa arasındaki kapsam farklılığıdır. Yanıt B'dir, kapsam farklılığı. 39. Aşağıdakilerden hangisi hükümetin iç borçlanmaya başvurma sebeplerinden biri değildir? A. Kamu kesiminin bütçe açığını kapatmak, B. Devletin iadesi gelen bir borcun faizini ödemek istemesi, C. Kamu geliri ile kamu harcamaları arasında ortaya çıkabilecek dengesizlikleri düzenlemek, D. Ekonomide kısa vadede kamu yatırımlarına kaynak sağlamak, E. Yeni vergi kanunu ya da verginin oranlarının artırılmasının ekonomik soruna yol açacağı için. Çözüm: devlet yatırımlarının finansmanı için dış borçlanmaya gidebilir. Uzun vadeli yatırımları için ihale açabilir. Yanıt D'dir, ekonomide kısa vadede kamu yatırımlarına kaynak sağlamak. 40. Türkiye'de 2001-2010 döneminde borç yükündeki azalmada aşağıdakilerden hangisi birinci etkendir? A. Faiz harcamalarındaki düşüş, B. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, C. Kamu harcamalarındaki azalma, D. Vergi gelirlerindeki artış, E. Sosyal güvenlik harcamalarındaki düşüş. Çözüm: Türkiye'de 2001 ve 2010 tarihleri arasında borç yükünün azalmasında en önemli faktör faiz harcamalarındaki düşüştür. Yanıt A'dır, faiz harcamalarındaki düşüş. 41. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de harcama yapan yönetim birimlerini esas alan kamu harcaması sınıflandırmasıdır? A. İdari sınıflandırma, B. Fonksiyonel sınıflandırma, C. İşlevsel sınıflandırma, D. Planlı sınıflandırma, E. Ekonomik sınıflandırma. Çözüm: İdari sınıflandırmada harcamayı yapan yönetim birimi esas alınır. Yanıt A'dır. İdari sınıflandırma. 42. Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlere ne ad verilir? A. Tam kamusal mal, B. Yarı kamusal mal, C. Özel mal, D. Ortak mal, E. Merit mal. Çözüm: Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlere yarı kamusal mal denir. Yanıt B'dir. Yarı kamusal mal. 43. Motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki hangi vergi gelirleri kalemine girer? A. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, B. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, C. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri, D. Uluslararası ticaretten alınan vergiler, E. Damga vergisi. Çözüm: Ev, otomobil, arsa gibi taşınır ve taşınmazlar fiziki varlıklardır ve değeri olan mülk olarak ifade edilir. Yanıt B'dir. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler. 44. Aşağıdakilerden hangisi artan oranlı tarifeye tabi bir vergidir? A. Kişisel gelir vergisi, B. Kurumlar vergisi, C. Özel tüketim vergisi, D. Damga vergisi, E. Özel iletişim vergisi. Çözüm: Gelir vergisi, bireyin geliri arttıkça artan oranla artan, yani her artışın bir önceki artıştan daha fazla olduğu bir vergi türüdür. Yanıt A'dır. Kişisel gelir vergisi. 45. Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminin 4 temel ayağını oluşturan vergilerden değildir? A. KDV, B. ÖTV, C. Gelir vergisi, D. Kurumlar vergisi, E. Baş vergisi. Çözüm: Baş vergisi Osmanlı'da uygulanan bir vergi türüdür. Cizye adında uygulanmıştır. Yanıt E'dir. Baş vergisi. 46. 1. Kamu harcamalarının GSYH'ye oranı. 2. Kamu gelirlerinin GSYH'ye oranı. 3. Vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı. Yukarıdakilerden hangileri kamu kesiminin büyüklüğünü gösteren ölçütlerden biri değildir? A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 47. Aşağıdakilerden hangisi devlet hizmetlerinin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olan sınıflandırmadır? A. Ekonomik sınıflandırma, B. İdari sınıflandırma, C. İşlevsel sınıflandırma, D. Kurumsal sınıflandırma, E. Fonksiyonel sınıflandırma. Yanıt A'dır. Ekonomik sınıflandırma. 48. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır? A. Ödemeler bilançosu, B. Cari hesap, C. Fon, D. Cari transferler, E. Sosyal güvenlik harcamaları. Yanıt C'dir. Cari transferler. 49. Harcamayı yapan yönetim birimlerini esas alan kamu harcamaları sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir? A. İdari sınıflandırma, B. Fonksiyonel sınıflandırma, C. Ekonomik sınıflandırma, D. Bölgesel sınıflandırma, E. Hukuki sınıflandırma. Yanıt A'dır. İdari sınıflandırma. 50. Yeni ekonomik sınıflandırmaya göre Türkiye'de bütçenin en büyük harcama kalemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Personel giderleri, B. Sosyal güvenlik kurumları devlet primi, C. Cari transferler, D. Faiz giderleri, E. Sermaye giderleri. Yanıt C'dir. Cari transferler. 51. Aşağıdakilerden hangisi kamu gelirlerini oluşturan kuruluşlardan biri değildir? A. Devlet, B. Kooperatifler, C. İl özel idareleri, D. Belediyeler, E. Sosyal güvenlik kuruluşları. Yanıt B'dir. Kooperatifler. 52. Aşağıdakilerden hangisi sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. A. İktisadi devlet teşekkülü, B. Kamu iktisadi kuruluşu, C. Kooperatifler, D. İl özel idareleri, E. Özel bütçeli kuruluşlar. Yanıt B'dir. Kamu iktisadi kuruluşu. 53. Ödenen vergilerin toplum gelirine oranlamasıyla bulunan vergi yükü aşağıdakilerden hangisidir? A. Dahiline vergi yükü, B. Net vergi yükü, C. Brüt vergi yükü, D. Bireysel vergi yükü, E. Toplam vergi yükü. Yanıt E'dir. Toplam vergi yükü. 54. Türkiye'de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazine Müsteşarlığı, B. Merkez Bankası, C. Maliye Bakanlığı, D. Hükümet, E. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Yanıt A'dır. Hazine Müsteşarlığı. 55. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye doğrudan müdahale ettiği çeşitli iktisat politikası araçlarını kapsamaktadır? A. Deregülasyon, B. Regülasyon, C. Transferler, D. Cari harcamalar, E. Kurumsal serbestleşme. Yanıt B'dir. Regülasyon. 56. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı yasada yer alan bütçe çeşitlerinden biri değildir? A. Özel bütçe, B. Mahalli idareler bütçesi, C. Katma bütçe, D. Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, E. Döner sermaye işletmeleri bütçesi. Yanıt C'dir. Katma bütçe. 57. Türkiye'de kamu kesimi borçlanma gereğinin gelişimine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. 1990'lı yılların ortalarından 2000 yılına kadar sürekli artış eğilimi göstermiştir. B. KKBG'nin GSYH'ye oranı 2001 yılında %12'lik düzeyi ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. C. 2002 yılından sonra KKBG ihtiyatlı maliye politikası sayesinde azalmıştır. D. 2005 yılında KKBG negatif olmuştur. E. 1990-2010 döneminde kamu kesimi fazla vermemiştir. Yanıt E'dir. 1990-2010 döneminde kamu kesimi fazla vermemiştir. 58. Devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu sektörünün denetimi altındaki kuruluşların özel sektöre devredilmesine ne ad verilir? A. Kamulaştırma, B. Devletleştirme, C. Liberalleşme, D. Özelleştirme, E. Rekabetleştirme. Yanıt D'dir. Özelleştirme. 59. Devletin özel sektörün karar alanını daraltan müdahaleleri azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel sektöre ve sermayeye devredilmesi yönünde yapmış olduğu yasal düzenlemelere ne ad verilir? A. Deregülasyon, B. Regülasyon, C. Transferler, D. Cari harcamalar, E. İştirak. Yanıt A'dır. Deregülasyon. 60. 2005 yılında ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük özelleştirme uygulaması olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? B. Türk Telekom, C. Sümer Holding, D. Ereğli Demir Çelik, E. Tekel. Yanıt B'dir. Türk Telekom. 61. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yenilikler arasında yer almaz? A. Bütçe türleri uluslararası normlarca benimsenen biçimde yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. B. Büyük ölçüde kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerde yer alması sağlanmıştır. C. Yeni mali yapı ile mali saydamlık ve hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik öne çıkmaktadır. D. Kamu yatırımlarının yapılması esnasında yaşanan bürokratik engelleri aşmak için bütçe dışı fonlar sayısı artmıştır. E. Orta vadeli yaklaşım adı altında 3 yıllık bütçe uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Yanıt D'dir. Kamu yatırımlarının yapılması esnasında yaşanan bürokratik engelleri aşmak için bütçe dışı fonlar sayısı artmıştır. 62. Aşağıdakilerden hangisi borç yönetiminin birincil amacıdır? A. Vergi oranlarını artırmak, B. Döviz kurunu azaltmak, C. Faiz oranlarını dengede tutmak, D. Likidite dalgalanmalarını engellemek, E. Borç yükünü azaltmak. Yanıt E'dir. Borç yükünü azaltmak. 63. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki farkın maksimum en yüksek olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir? A 1945, B 1969, C 1980, D 1994, E 2001. Yanıt E'dir, 2001. 64. Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar ile ödenen tüm vergiler arasındaki farkın gelire bölünmesiyle elde edilen vergi yüküne ne ad verilir? A. Bireysel vergi yükü, B. Toplam vergi yükü, C. Net vergi yükü, D. Brüt vergi yükü, E. Spesifik vergi yükü. Yanıt C'dir, net vergi yükü. 65. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren yeni ekonomik sınıflandırmaya göre 2011 Türkiye bütçesinde kamu harcamalarından en yüksek payı alan harcama kalemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Cari transferler, B. Sermaye giderleri, C. Personel giderleri, D. Faiz giderleri, E. Borç verme. Yanıt A'dır. Cari transferler. 66. Türkiye'de kişisel gelir vergisi ne tür bir vergi tarifesine sahiptir? A. Azalan oranlı tarif, B. Sabit oranlı tarife, C. Artan oranlı tarife, D. Düz oranlı tarife, E. Dalgalı oranlı tarife. Yanıt C'dir. Artan oranlı tarife. 67. Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan denge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Faiz dışı denge, B. Faiz içi denge, C. Bütçe dengesi, D. Bütçe dışı denge, E. Mali denge. Yanıt A'dır. Faiz dışı denge. 68. Bir ülkede kamu harcamalarının finansmanında kullanılabilecek en sağlıklı kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A. Altın ve döviz rezervleri, B. Vergi gelirleri, C. Sermaye gelirleri, D. Alınan bağış ve yardımlar, E. Merkez Bankası munzam karşılık hesapları. Yanıt B'dir. Vergi gelirleri. 69. Aşağıdakilerden hangisi kamu gelir ve gider dengesinin giderler lehine gelişmesiyle oluşmaktadır? A. Kamu açığı, B. Kamu fazlası, C. Cari açık, D. Nakit açığı, E. Cari fazla. Yanıt A'dır. Kamu açığı. 70. Türkiye'de iç borçlanma işlemini kamu adına aşağıdakilerden hangisi yapar? A. TCMM, B. Hükümet, C. Hazine Müsteşarlığı, D. TCMB, E. Maliye Bakanlığı. Yanıt C'dir. Hazine Müsteşarlığı. 4. ayrımın sonu sayfa 49.